Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'da Sesli Dergi programında yeniden birlikteyiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz programımıza. Bu akşam Altınoluk Dergisi'nin Haziran 2019 sayısından, aynı zamanda derginin 400. sayısından yazılar paylaşacağız. Gönlü genişletme zamanı, hata arama, hatanı ara kapağıyla, okuyucusuyla buluşmuş Altınoluk'un 400. sayısı değerli dinleyenlerimiz. İlk olarak Mehmet Lütfi Arslan imzalı Hata Arama, Hatanı Ara başlıklı yazıyı paylaşacağız Sesli Dergi'de. Halife Ömer bir gece vakti Abdullah bin Mesud'da Medine sokaklarında dolaşırken bir evden sarhoş naraları işitti. Evin damına çıktı, içeriye baktığında gördüğü manzara şuydu. Bir ihtiyar önünde şarap şişesi, cariyesinden şarkı dinliyordu. Hışımla evin içine girdi ve ihtiyara çıkıştı. ''Bu gece şu ihtiyarın yaptığından daha çirkinini görmedim. Sen bu günahın cezasını çekmeyeceğini mi zannediyorsun?'' İhtiyar hiç telaşa kapılmadan cevap verdi. ''Müminlerin emirinin yaptığı benimkinden 3 kat daha fenadır.'' Hazreti Ömer şaşırmıştı. ''Nasıl?'' diye sordu. İhtiyar tane tane konuştu. ''Allah, evlere kapılarından giriniz buyuruyor. Siz damdan girdiniz. Allah, başkalarının evine girerken izin isteyin ve selam verin diyor. Siz ne izin istediniz ne de selam verdiniz. Yine o tecessüs, yani başkalarının kusurlarını araştırmayınız buyuruyor. Siz gizli halimi araştırdınız.'' Yüce Halife birden durgunlaştı. ''İhtiyar, doğru söyledin. Eğer Allah Ömer'i bağışlamazsa vay haline.'' İhtiyarı kendi haline bırakıp giderken halifenin gözlerinden yaşlar akıyordu. Ama onun derdi zannedilenden daha farklıydı. Bu zamana kadar kendi yaptığını herkesten saklayan bu adam, ya halifeyle bu yaşadıklarından sonra işi daha da azıtırsa ne olacaktı? İhtiyar uzun bir müddet halifeye gözükmedi. Günler sonra Hazreti Ömer mescitte arkadaşlarıyla otururken ihtiyarın sessizce arkalarda bir köşeye iliştiğini gördü. Hemen eliyle işaret edip onu yanına çağırdı. Yaptıklarının korkusuyla tedirgin bir halde yanına yaklaşan ihtiyara iltifat etti, sağına oturttu. Bir ara yavaşça kulağına eğildi ve şunları söyledi. ''Allah'a yemin ederim ki o gece gördüklerimi kimseyle paylaşmadım. O gün benimle olan Abdullah da öyle.'' İhtiyar da aynı şekilde halifenin kulağına eğildi. ''Ben de Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi hak peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki o günden sonra o işi bir daha yapmadım.'' Duyduklarıyla heyecanlanan Yüce Halife, heyecanlanarak yüksek sesle ''Allahu Ekber!'' diye haykırdı. Etrafındakiler şaşırdılar ama şaşkınlıkları halifenin ve ihtiyarın hiçbir şey söylemeyen yüzlerinde bir muhatap bulamadı. Kıyamete kadar da bulamayacaktı. Tecessüs kelimesini sözlük belli etmeden kendini ilgilendirmeyen şeyleri öğrenmeye çalışma olarak tarif ediyor. Merakın ziyadesi olarak alındığında müsbet bir manada kullanılan bu kavramı Kur'an'ımız Hucurat suresinde ortaya koyduğu müminler arası ilişkiler çerçevesinde yasaklamıştır. Vela tecessesu ifadesiyle insanların kusur, kabahat ve eksikliklerini arama ve bunun için özel mesai sarf etme men edilmiş, Allah'ın örttüğünü müminlerin de örtmesi istenmiştir. Nitekim Peygamber Efendimiz de her kim Müslüman kardeşinin meydana çıkmasını istemediği bir şeyini ortaya çıkarır ve dile verirse Allah da onun ayıplarını, kimsenin bilmesini istemediği hallerini meydana çıkarır. Bu suretle kendi evi içinde de olsa onu rezil eder buyurmuştur. Bu menfi tavrın ortaya çıkartacağı dünyevi bir tehdit de söz konusudur. Din kardeşini bir suçundan dolayı ayıplayan kimse, ayıpladığı şeyi yapmadan ölmez. Ayıplamayıp tam tersine örtense müjdelenmiştir. Her kim dünyada bir Müslümanın ayıbını örterse, Allah da onun kıyamette bir ayıbını örter. Tecessüs illetinin yasaklanması, mahremiyet ya da özel hayatın korunması içindir. İlk korunması gereken hayat, kendi hayatımız ya da özelimizdir. İnsanın iç dünyasının bir ahenk üzere olması belli kabul, zan ve hisleri yönetebilmesiyle mümkündür. Neyi işitip neyi işitmeyeceğimiz, neyi görüp neyi görmeyeceğimiz ve daha da zoru neyi hissedip hissetmeyeceğimiz ilk elde elimizde değil gibi gözükür. Aslında bizden istenen tam da budur. İnsanın kendini yönetebilmesinin ilk şartı gözüne, kulağına ve kalbine sahip olmasıdır. Bu seviyeye erişmek kolay değildir. İlk adım niyet dağıtılır ve gayretle yol alınır. Büyüklerin himmeti âli tutmak olarak ifade ettikleri, insanın gayesini hiç gözünden ve gönlünden eksik etmemesi, beş duyu organımız kadar gönül alemimizi de belli kayıtlar içerisine alır. Böyle olunca da görülen, işitilen ve hissedilen zamanla bir kıvama gelir. Yolda mesafe alırken dikkat edilecek nokta, hakkında kesin bilgi sahibi olmadığımız şeyin peşine düşmemek gerekliliğidir. Çünkü kulağımız, gözümüz ve kalbimiz bundan sorumludur. Görmek de mesuliyettir, işitmek de. Dahası bunların kalpte uyandırdığı hissede dikkat etmek icap eder. Korunması gereken bir diğer mahremiyet alanı birbirimize zimmetli olduğumuz kardeşlerimizin özelidir. Kardeşlerimiz, kendileriyle kendimizi seyrettiğimiz aynalardır. Aynanın duruluğu, gönlün duruluğuyla mukayyettir. Kardeşimizde gördüğümüz aslında kendimizde tecrübe ettiğimizdir. Böyle değilse sıkıntı daha büyüktür. Çünkü o zaman ayette geçen müminler ancak kardeştir hakikatine terfi edilememiş demektir. Kardeş arayan önce kardeş olmalıdır. Kardeş bulamayan kardeş olamayandır. Kalitemiz kardeşimizin kalitesi kadardır. Kiminle nereye kadar yürüyebileceğini dert eden, kime nereye kadar eşlik edeceğine kafa yormalıdır. Kime güvenebilirim diye soran, kime ne kadar güven telkin ettiğini sorgulamalıdır. Kardeşlere güzel zan, kardeşlik hukukunun ilk şartı, kardeşin özel hayatının muhafazası da bu hukukun nihai amacıdır. Tecessüs de kardeşinin özelini delik deşik eden ve bu şekilde onu ifşa eden aslında kardeşine daha büyük bir kötülük yapmıştır. Bu kötülük onun eminliğinin örselenmesidir. Kusuru ortaya saçılan, kendi sınırları yok sayıldığı için yapabilecekleri ve işleyebilecekleri ile ilgili güvenilirliği kaybedebilir. Nitekim Halife Ömer'in ihtiyar hakkındaki korkusu, onun özelini ihlal etmesinden ötesinde bu eminliğin zedelenmesiyle ilgilidir. Görüldüğünü görenin artık görülmekle ilgili bir derdi kalmamıştır. Görüldüğünü bilen, kendisini bir yerde tutan psikolojik sınırı aşmıştır. O sınır aşıldı mı, aşılmayacak sınır kalmamış demektir. O yüzden kendimizin ve kardeşimizin mahremini ya da sınırlarını korumak, aslında taşkınlığımızı, fütursuzluğumuzu ve cüretimizi dizginlemek demektir. Tecessüs illetinin darmadağın ettiği bir diğer alanda kamuya ait mahremiyettir. Bir günahı kamuya mal etmek, tabiri caizse kamu suçu işlemek demektir. Kamuya mal edilen günah, açılmış, saçılmış bir cife gibidir ki, tıpkı açıktaki bir pisliğin kokusu gibi etrafı rahatsız eder. Günahını açan ve saçan hem diğerlerinin zihinlerini ve gönüllerini bulandırmış hem de Allah'ımız da sadece kendisine has o mahrem dairesini hiçe saymış demektir. Mahremini ulu orta saçan ortak iyinin, güzelin ve doğrunun temeline dinamit koymuştur. Çünkü bu bencilce davranış mahremiyet kavramının içinin boşalmasına sebep olur. Mahremin ifşasıyla mahrem diye bir şey kalmaz. Bu ortamda özel hayat yokluğuna yakın bir koordinatta yeniden tarif edilir. Sui misal, misal olmaz derler. Bu durumda sui misal, misal olmakla kalmaz, zamanla misalliği de aşarak bizatihi asıl haline gelir. Doğru ve yanlışın ne olduğunu, dolayısıyla neyin günah olup olmadığını Allah'ımız belirler. haram ve helal bu belirleme sonucu ortaya çıkan tasniflerdir. Bu hadiste haram koruya benzetilmiştir. Her sultanın girilmesi yasak bir korusu vardır. Allah'ın korusu da haramlardır. Bu anlamda günah işlemek her şeye vakıf olan Allah'a karşı bir saygısızlıktır. Ama kullardan saklanabilecek bir kötü hali ortaya saçmak daha büyük bir saygısızlıktır. Günahını örtmek, ifşa etmemek bir edep, başkasının günahını örtmekse daha yüksek bir edeptir. Çünkü insanlık fazileti ve erdemi günah, kötülük ve çirkinlikte değil, sevap, iyilik ve güzellikte bilinmeyi gerektirir. Günahıyla bilinmeyi seçmek küstahlıktır. Allah'ımız kendisini sınırlarıyla tanımamızı istemektedir. Onun sınırları bizimle olan irtibatının koordinat noktalarıdır. Onun sınırlarına dikkat eden kimsenin hatasını arama cüretine girişmez. Çünkü böyle bir teşebbüs en büyük hatalardan birisidir. O öncelikle kendi hatasının peşine düşer, haliyle örnek olmaya gayret eder ve eğer gördüğü bir hata ya da kusur varsa bunu ifşa etmez, bilakis örtmeye çabalar. Bilir ki Allah'ın kulları her an bir iş ve oluştaki Rablerinin tecellileriyle halden hale girerler. Bir an isyan içinde gördüğümüz bir an sonra hatasından dönebilir. Kalpler Allah'ın elindedir. Kaldı ki İslam'a uygun yaşanan her an, insana ümit veren bir temizlenme, yenilenme ve tazelenme vesilesidir. Biz de her dem yeniden doğarız. Abdestimiz, namazımız, camimiz, hayır hasenatımız, mümin kardeşlerimiz hepsi arınma vesilelerimizdir. Asr-ı saadette yaşanan şu hadise bunun en güzel örneğidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabileriyle otururlarken bir adam geldi ve şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü! Ben cezalandırılması gereken bir günah işledim. Cezamı ver. Resulullah Efendimiz cevap vermedi. Adam az sonra isteğini tekrarladı. Ey Allah Resulü! Ben cezalandırılması gereken bir günah işledim. Cezamı ver. Resulullah Efendimiz yine cevap vermedi. Derken namaz vakti girdi. Namaz kılındı. Yaptığıyla pişman o sahabi, Resulullah Efendimiz kalkıp gidecekken peşinden aynı isteğini tekrarladı. Ey Allah Resulü! Ben cezalandırılması gereken bir günah işledim. Cezamı ver. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz adama döndü. Ve aralarında şu konuşma geçti. Evinden buraya gelirken abdest almadın mı? Aldım ya Resulallah. Sonra burada bizimle birlikte namaz kılmadın mı? Kıldım ya Resulallah. Öyleyse Allah senin günahını bağışlamıştır. Mehmet Lütfi Arslan imzalı Hata Arama, Hatanı Ara başlıklı yazıyı paylaştık ilk olarak Sesli Dergi'de değerli dinleyenlerimiz ve şimdi de Ali Rıza Temel'in kaleme aldığı Taassubun Böylesi başlıklı yazıyı paylaşalım. Bağnazlık kelimesiyle ifade edilen taassup terim olarak şöyle tanımlanır. Doğru veya yanlışlığına bakılmaksızın bir düşünce veya ekolün savunuculuğunu yapmak, mensubu olduğu din, mezhep ya da partiyi her halükarda desteklemek, doğruluğu araştırılmadan karşıt düşünceye saygısızlık etmek, bir düşünceye, bir inanışa aşırı ölçüde bağlanıp ondan başkasını düşünmemek. Ayrıca kendi yandaşlarına ister haklı, ister haksız olsunlar, mutlak destek vermek, onların tarafını tutmak. İnatçılık, şiddete başvurma, bir şeyi doğru ve yanlışlığına bakmaksızın körü körüne savunma, kendisi gibi düşünmeyenler üzerinde hakimiyet kurma, hoşgörüsüzlük ve cahillik gibi sıfatlar taşıyan kimseler mutaassıptırlar. Konuya bu çerçeveden bakıldığında gerçek bir Müslümanın mutaassıp olması düşünülemez. Çünkü Müslüman her görüş ve düşünceye açıktır. Onlar sözü dinlerler ve en güzeline tabi olurlar. İşte onlar Allah'ın kendilerini doğru yola ilettiği kimselerdir. İşte onlar aklı başında olanlardır. Taassup daha ziyade kamiyet, din, mezhep, ideoloji alanında tezahür eder, ayrıca şahısları putlaştırma şeklinde de gözükür. Geçmişi körü körüne taklit etmek, yeniliklere açık olmamak kınanmıştır. Onlara Allah'ın indirdiğine ve Resulüne gelin denildiğinde, babalarımızı üzerinde bulduğumuz yol bize yeter derler. Peki, ataları hiçbir şey bilmiyor ve doğru yol üzerinde bulunmuyorsalar da mı? İnsan her halükarda gerçekleri kabule açık ve hazır olmalıdır. Penceresini ışığa açık tutmalıdır. Kendisinin ve yakınlarının aleyhine de olsa doğrudan ve doğruluktan yana tavır koymalıdır. Ey iman edenler! Kendinizin, ana babanızın ve yakınlarınızın aleyhine de olsa Allah için şahitlik ederek adaleti gösteren kişiler olun. İnsanı taassuba iten, tarafsızlıktan uzaklaştıran pek çok sebep vardır. Kibir ve kendini beğenmek, inatçılık, haset ve düşmanlık, geçmişe duyulan hayranlık, geleneğin tabulaştırılması, cehalet ve düşüncesizlik, art niyet ve samimiyetsizlik, aşırı sevgi ve nefret, statükoyu korumak, menfaat kaygısı, mahalle baskısı, grup körlüğü, refahın yol açtığı şımarıklık, değişime karşı direnme vesaire. Fert ve toplum olarak huzurlu ve mutlu bir hayat için akıl, ilim ve imanın rehberliği asıldır. Böyle olmakla beraber insanları yönlendiren akıldan ziyade duygulardır. Sevgi, nefret ve menfaat duygusu çok zaman akla galip gelmektedir. Aklı selim, kalbi selim sahibi olmak zorlaşmaktadır. Gazali merhum insanların önemli bir zaafından bahsetmektedir. O da sevdiğinde hiç kusur bulmamak, sevmediğinde ise hiç meziyet görmemek. Halbuki Hazreti Peygamber, sevdiğinizi aşırı sevmeyiniz, kötülediğiniz kimseleri de fazla kötülemeyin buyurmuş, ayrıca şu hususa dikkat çekmiştir. Bir şeyi aşırı sevmen seni kör ve sağır yapar. Nefret de böyledir. Zira aşırı sevgi ve nefret akla ve göze perde olmaktadır. Bu durumda insan objektif ve tarafsız olamamaktadır. Bizde aşkın gözü kör olur derler. Menfaat ve akrabalık duygusu da böyledir. Bundan dolayı yakın akrabadan şahit kabul edilmez. Hiçbir hakime de kendi hakkında karar verdirilmez. Toplum içinde kamplaşmanın sebebi taassuptur. Taassupla gözleri, kalpleri ve akılları perdelenenler sadece görmek istediklerini görürler, duymak istediklerine kulak verirler. Başkalarıyla aralarına adeta demir perde çekerler. Bu tavır din içinde ve dışında, siyasi ve ideolojik zeminde çok görülür. Hamyobazlar, kaba softalar olduğu gibi devrim yobazları, mütecaviz laikler ve saldırgan ateistler de olur. Taassubun belli bir dini, mezhebi, ırkı ve ideolojisi olmaz. Gerçeklere karşı gözlerini kapayan, kulaklarını tıkayan herkes mutaassıptır, yobazdır. Yobaz ve mutaassıp denince akla öncelikle Müslümanların gelmesi kasıtlı bir algının sonucudur. Müslüman muhafazakar olur fakat mutaassıp olmaz. Ahlaki ve insani değerleri korumak, geçmişe saygılı olmak erdemdir. Eskiye ait her şey kötü değil, yeni olan her şey de iyi değildir. Asıl olan doğrunun, iyinin ve güzelin yanında olmaktır. Partiler ve şahıslar tabu değildir. Peygamberler ve kesin dini kurallar hariç her şey tartışılabilir. Şahıs, parti ve ideolojileri tabulaştırmak, tartışılmaz saymak hem ilerlemeye hem de birlikte yaşamaya engel olur. Zira ilerlemenin şartı tartışma, araştırma ve daha güzel ve daha faydalı olanı bulmak için çaba sarf etmektir. Şahısları, ideolojileri aşamayan şahıs ve toplumlar daima yerinde sayarlar. Hayvanlar aynı şeyleri hep aynı tarz ve üslupla yaptıkları için ilerleyemezler. Zira akılla değil, içgüdüleriyle hareket ederler. Biz insanları gerçeğin terazisinde tartarız. Gerçeği insanların terazisinde değil, kimin söylediğine değil, neyin söylendiğine bakarız. Doğruyu kim söylerse söylesin doğrudur. Eğriyi kim söylerse söylesin eğridir. Taassup gözlüğünü takanlar neyin söylendiğine değil, kimin söylediğine bakıyorlar. akıl için yol birdir derler. Evet, aklı selim, yani sevgi ve nefretin esiri, menfaat ve taassubun tutsağı olmayan akıl için bu doğrudur. Fakat duyguların tutsağı olan, başkalarına kiralanan akıl için geçerli değildir. İnsanları maddi manevi esaretten kurtarmayı hedefleyen, İslamiyet'e karşı geliştirilen kasıtlı algı operasyonu İslamofobi, tamamıyla taassuptan, kıskançlıktan ve menfaat kaygısından kaynaklanmaktadır. Bu bağnazlığın, kara taassubun tarihte ve günümüzde nelere mal olduğuna dair pek çok acı tablolar vardır. Hak dinin temel kuralı, kendin için istediğini başkaları için de istemektir. Yaratılmışları yaradandan ötürü sevmektir. Benden bize ulaşmaktır. Eşya ve olaylara adavet gözüyle değil, muhabbet gözüyle bakmaktır. Bu da taassuptan kurtulmak da olur. Gerçeklerin kabulüne en büyük engel bağnazlıktır dedik. Buna dair son derece çarpıcı bir misal aktaralım. Abdullah bin Selam, Medine civarına yerleşmiş olan 3 Yahudi kabilesinden Beni Kaynuka'ya mensup bir Yahudi bilginiydi. Kendisi Resulullah'ı görünce onun Tevrat'ta geleceği müjdelenen peygamber olduğunu fark etmiş ve Müslüman olmuştu. Müslüman olmazdan önce kabilesi arasında büyük itibara sahipti. Kendisi gibi aile fertleri de İslamiyet'i seçmişti. Abdullah bir müddet Müslümanlığını gizlemiş, bilahare Resulullah'a gelerek, "Ya Resulallah, Yahudiler iftiracı bir kavimdir. Şayet onlara benimle ilgili sorular yöneltmeden Müslüman olduğumu öğrenirlerse bana çamur atarlar. Beni bir odaya sakla ve onlara benimle ilgili soru sor." Resulullah onu bir odada gizledi. Yahudiler geldi ve onlara, "Bu Abdullah bin Selam size göre nasıl birisidir?" dedi. Onlar da, "O bizim en hayırlımızdır. En hayırlımızın çocuğudur, Efendimiz'dir, Efendimiz'in oğludur," dediler. Resulullah, "Peki ya, Abdullah bin Selam Müslüman olduysa," deyince Yahudiler, "Allah korusun, öyle bir şey olmaz," dediler. Abdullah odadan çıktı ve şehadet getirerek Müslümanlığını ilan etti. "Ey Yahudi topluluğu, Allah'a karşı saygılı olun, onun gönderdiklerini kabul edin. Siz de biliyorsunuz ki Hazreti Muhammed onun peygamberidir. O isim ve sıfatlarıyla Tevrat'ta haber verilen peygamberdir. Ben onun elçisi olduğuna inanıyorum. Getirdiklerini kabul ve tasdik ediyorum." Deyince Yahudiler, "Sen bir yalancısın. Bizim en kötümüzsün. En kötümüzün çocuğusun," diyerek onu aşağıladılar. Bunun üzerine Abdullah bin Selam, "Ya Resulallah, korktuğum başıma geldi. Onların iftiracı, zalim, sahtekar ve fasık bir topluluk olduklarını size söylemiştim," dedi. Netice olarak Müslümanlığını ve aile fertlerinin de Müslüman olduklarını ilan etti. Teyzesi Haris kızı Halide de Müslüman oldu ve iyi bir Müslüman olarak yaşadı. Abdullah, Uhud Savaşı'na, Kudüs'ün fethine, Nihavend Savaşı'na katılmış, Hazreti Osman'ın kurtarılması için çalışmış mübarek bir sahabidir. Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler, peygamberi kendi çocuklarını tanıdıkları gibi tanırlar ayetinin onun hakkında nazil olduğu söylenir. Baştan beri belirtmeye çalıştığımız taassup, fert ve toplumları gerçekten kör ve sağır yapıyor. Biraz önce Abdullah bin Selam'ı yere göğe sığdıramayan Yahudiler, biraz sonra onun Müslüman olduğunu öğrendiklerinde hiç tereddüt etmeden onu yerin dibine batırmaya kalktılar. Görüldüğü gibi en büyük körlük ve sağırlık taassuptur. Tedavisi son derece zor bir hastalıktır. Çünkü bu hastalığa yakalananlar hasta olduklarını kabullenmemekte, üstelik başkalarını hasta saymaktadırlar. Taassuba karşı ilimle, hilimle, sabır ve müsamahayla donanmak, mutaassıpların tavırlarından olabildiğince uzak durmak, taassubu besleyen ortamları normalleştirmeye çalışmak, hür düşünceyi, hoşgörüyü, birlikte yaşama kültürünü yeşertecek zeminleri oluşturmak için seferber olmak gerekiyor. Değerli dinleyenlerimiz, Ali Rıza Temel'in kaleme aldığı Taassubun Böylesi başlıklı yazıyı paylaştık son olarak bu akşam Sesli Dergi'de. Evet kıymetli dinleyenlerimiz, bu akşam da Sesli Dergi'yi noktalıyoruz. Altınoluk Dergisi'nin 400. sayısından, Haziran 2019 sayısından paylaştık bu yazılarımızı. Bugün Arife günü, yarın Ramazan bayramını idrak edeceğiz. İslam alemi olarak inşallah şimdiden Ramazan bayramınızı tebrik ediyoruz. Hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz, dua ediyoruz değerli dinleyenlerimiz. Evet, geceniz hayır olsun. İyi bayramlar, hoşça kalın.